Anafor Erhan Bener.
Ayrım 6.
Nükhet sustu. Canı bugün onunla kavga etmek istemiyordu. Onun sustuğunu görünce konuyu yeniden değiştirmek zorunda kaldı Cahit. Şu ricam neydi peki dedi. Onun için ne yapabilirim? Bugünlerde oraları pek tekin değil. İçimde garip bir his var. Korkuyorum. Bir bahane bularak kısa bir süre için bile olsa onu buraya getirtemez misin? Senin bakanlıkta bir sürü adamın var. Cahit biraz düşündü. O kolay. Şu bizim Derince gümrüğündeki inşaat malzemelerinden büyük bir kısmı zaten Mardin'deki tünel inşaatlarıyla ilgili. Onu da tesellüm heyetine almalarını rica ederim genel müdürden. Sağ ol ama bu işi benim, daha doğrusu bizim ayarladığımızı hissettirmesin, olur mu? Nükhet sigarasını söndürerek ayağa kalkmak üzereyken Cahit eliyle kal diye işaret etti. Yolculuğunun nasıl geçtiğini anlatmadın henüz. İyi geçti, her şey çok iyiydi. Otelde odamdaki çiçekler her gün yenilendi. Kartını koymayı da ihmal etmediler. Aferin onlara. Nükhet içini çekti. Keşke beni bu geziye göndermenin nedenini öğrenmemiş olsaydım. Her şey çok daha güzel olacaktı. Cahit duraksadı. Bu an hiç gelmeyecek sanarak kendini boşuna aldatmış olduğunu anlıyordu şimdi. Yerinden kalktı, pencereye doğru yürüdü. Buradan bakınca aşağıdaki insanlar ve taşıtlar ne kadar küçük görünüyordu. Sanki parmağını uzatsa üzerlerine basabilir, onları birer tahta kurusuymuşlar gibi ezebilirdi. Bu sabah yengesinin karşısında kendisinin şu aşağıdaki tahta kurusu insanlardan hiçbir farkı yoktu. Ama bu uzun sürmeyecekti. İlk kez yanlış yapıyordu yengesi. Sonunda kendi oyunuyla tuşa gelecekti. Ama o zamana kadar açık vermemesi gerekti. Hayır, açık vermeyecekti. Döndü. Sesine acıklı bir tını vermeye çalışarak, ''Beni anlayacağını sanıyordum Nükhet,'' dedi. ''Yengemin aklına koyduğu bir şeyi engellemek, ona karşı çıkmak olanaksızdır.'' Bıkkın bir sesle, ''Nişan ne zaman?'' dedi Nükhet. ''Yakın olmalı.'' ''Sonbahar, niye bu kadar bekliyorsunuz ki?'' ''Ona kalsaydı hemen bu hafta sonu takalım yüzükleri.'' diyordu. ''Sonbahara olmasını zorlukla kabul ettirebildim. Ama bu hiçbir şey değiştirmez ikimiz arasında.'' ''Hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Hem Sevin nitelikli bir kız, güzel, akıllı ve çok da genç.'' İçi kıyılır gibi oldu Cahit'in. Yaklaştı, elini genç kadının omzuna koydu. Bu hiçbir şey değiştirmeyecek diye yineledi. Bu bir mantık evliliği olacak. Eliyle boş ver der gibi bir işaret yaptı Nükhet. Sakın kendini kandırma. İş olacağına varır. Yakında görüşeceğiz. O kız beni ilgilendirmiyor, bana göre değil. Ama yengem bu evliliği kendisi için adeta bir hayat memat sorunu yapıyor. Nükhet yavaşça doğruldu yerinden. Kadın aslında haklı. Ben sana daha fazla bir şey veremem. Biz ikimiz farkında olmadan zehirliyoruz birbirimizi. O kız senin için gerçekten bir kurtuluş olabilir. Onu değil ama bu şansını kıskanıyorum. Kapıya doğru henüz bir adım atmıştı ki kapı açıldı. İclal'in başı göründü. Gözlerinde tuhaf bir ışık parlıyordu. Cahit birden onun az önce Nükhet'le aralarında geçenlere tanık olmuş olabileceğini düşündü. Burada, bu büroda, toplantı salonunda ne büyük bir ihtiyatsızlıktı yaptıkları. ''Galip Bey geldiler efendim,'' dedi İclal. ''Ya 5 dakika önce gelmiş olsaydı?'' diye geçirdi içinden Cahit. ''Rezil olmuştuk.'' Bunun için farkında olmadan Nükhet'i suçlamaya başlamıştı bile. Gelsin dedi, buyursun. Nükhet birden elini kaldırarak İclal'i durdurdu. Bir dakika, daha bizim konuşmamız bitmedi. İclal'le Cahit şaşırarak baktılar birbirlerine. Cahit, Nükhet'in yüzündeki ciddi ifadeyi görünce, biraz daha beklesin dedi İclal'e. İclal ses çıkarmadan çekildi, kapıyı kapattı. Hayrola dedi Cahit, Galip'in yanında söylemek istemediğine göre önemli bir şey olmalı. Nüket, kalktığı koltuğun ucuna ilişti yeniden. Bilmiyorum, dedi, emin değilim. Bir his benimki ama sanki Almanya'da bizim gıyabımızda bir şeyler tezgahlanıyor. Cahit birden telaşlandı. Ne demek istiyorsun? Herr Ludwig'in davranışı midemi buyandırdı. Yani nasıl? Şu yeni ihale konusu mu yoksa? Yo, o değil. Bilmiyorum. Bir gizli kapaklılık sezdim. Hepsi bu. Cahit kaygılı bir biçimde başını salladı. Tuhaf şey. Oysa Galip geçen ay çok memnun dönmüştü Frankfurt'tan. Sorun da bu ya. Herr Ludwig ne zaman Galip'in geçen ayki ziyaretinden söz açmak istesem lafı değiştirmeye çalıştı. Özellikle türbinler hakkında tarih vermekten kaçındı. Tuhaf şey. Peki ama bu konuyu Galip'in yanında neden açmak istemedin? Dediğim gibi, belki aptalca bir his. Sanki Galip de bizden bir şeyler saklıyor. Oradan seni aradık ama sen sevin dalgasındaydın. Galip'le konuştum. Kuşkularımdan, daha doğrusu sezgilerimden söz edince çok telaşlandı. Komisyoncunun kendi adına bir takım işlere girişmiş olabileceğinden falan dem vurdu. Türbinlere gelince güya bağlantılar henüz hazır değilmiş. Bu yüzden türbinlerin yola çıkarılmasını Galip istememiş. Cahit, insaf der gibi iki elini havaya kaldırdı. Nasıl olur? Bağlantılar hemen hemen bitti. En çok iki aya kadar hepsi hazır olur. O koca türbinler de ancak iki ayda gider şantiyeye. Hem neden bana bundan söz etmedi? Bu anlattıkların çok vahim. Bilemiyorum ama araştırsan iyi olur. Araştıracağım. Nüket tekrar ayağa kalktı. Bu kez yan gözle kapıyı kollayarak Cahit'in yanağına kaçamak bir öpücük kondurdu. Yengene saygılarımı ilet, dedi alaycı bir tavırla. Ara kapıyı adeta hışımla açtı. İcnel'in yanında beklemekte olan ve onu görür görmez yerinden kalkarak elini uzatmaya hazırlanan adamı fark etmemiş gibi hızla yürüdü. İcnel'e de yarım yamalak bir alasmaladık diyerek bürodan çıktı. Galip, ne oluyor buna, der gibi baktı İcnel'e. İcnel, ben ne bileyim, dercesine dudağını kıvırdı. Ama aslında gözlerindeki öfkeli parıltı henüz geçmiş değildi. Cahit'in üstü açık kırmızı spor arabası Etiler'deki iki katlı villanın önünde durur durmaz haşki zincirini genç bahçıvan elinden kurtardı. Sevinç havlamalarıyla sıçradı. Koca gövdesini inanılmaz bir akrobasi hareketiyle sahibinin kucağına attı. Cahit, köpeğin sevgi saldırısından kendisini güçlükle kurtararak arabadan indi. Garajın önünde bekleyen şoför koşarak gelip karşıladı patronunu. ''Döndünüz mü çarşıdan?'' dedi. Cahit, ''Büyük hanım çok yorulmadı ya.'' ''Fazla dolaşmadık.'' dedi Zeynel. ''Sadece kuyumcuya uğradık, o kadar. Sevin hanım için takılar ısmarladı büyük hanım.'' Zeynel'in yüzünde kurnaz bir suç ortaklığı anlatımı belirmişti. Cahit hemen sözünü kesti. ''Peki.'' dedi. ''Sen büyük arabayı al git. Çıkacak olursam Porsche'yi kullanırım.'' Zeynel Porsche'yi garaja çekerken Cahit, Haşki ile birlikte bahçe kapısından içeri girdi. Büyük hanım taraçada sallanan koltuğuna adeta gömülmüş, gazete okumakta, daha doğrusu uyuklamaktaydı. Tam gazete elinden düşmek üzereydi ki kurt köpeğinin değişik bir biçimde havlamasından Cahit'in geldiğini anladı ve gazeteyi yeniden gözlerine yaklaştırdı. Cahit, taraçanın merdivenlerini yavaş yavaş çıkarak yengesine yaklaştı. Kadının doğal bir biçimde uzattığı eli öptü. Sallanan koltuğun yanındaki sandalyeye kendisini adeta bıraktı. Yaşlı kadın kuşkulu kuşkulu baktı kocasının yeğenine. ''Yorgun görünüyorsun.'' dedi. ''İş çok muydu şirkette?'' Cahit başını sallamakla yetindi. Büyük hanım işlerin yolunda gitmediğini düşündü. Bu sabah şeytan işin içine karışmıştı. Şu sağ omuzundaki melaike yardımına gelmese, o kör olası Azrail neredeyse, bu seferki de bir başka, kızıl saçlı, hafif şehla gözlü bir afet. Bir televizyon dizisinde görmüş gibi sanki onu. Hangi kör şeytan, hangi Azrail başa çıkabilir bununla? Nasıl da çapkınca göz kırpıyor, Sen merak etme büyük anne, işler yolunda. Yan gözle Cahit'e baktı. Şu kızla konuştuğunu söyleyecek olsa, bunadı diye yel yepelek, yelken kürek hacir altına aldırmak için mahkemelere koşar. Melaike, merak etme büyük anne, senden başkasına görünmem ben, diye güven veriyor ama yine de işi rahat değil, söyleniyor. Bir aksilik mi var yoksa? Almanlar nasılmış? Merak etme yenge, her şey yolunda, Müket'i el üstünde tutmuşlar. Kızıl saçlı Melaike de nereye savuşmuş? Sen de rahmetli dayın gibisin. Refi Bey, Allah gani gani rahmet eylesin, hep sen merak etme karıcığım, her şey yolunda der, sonra her şeyi yoluna koymak bana düşerdi. Şaşkın ahretlik, Cahit'in geldiğini duyar duymaz bir koşu gidip üstünü başını değiştirmiş. Hanımından yiyeceği dayak bile umurunda değil de, o kısacık eteği kimden almış olabilir? Hiç dikkat etmemişti bugüne değin. Kız bayağı gelişmiş. Nasıl da kızarıyor Cahit ona bakarken. Vallahi lazım dikkatli olmalı. Erkek milleti bu, bakarsın. Büyük hanım az duymamıştı evin beyini. Hatta gül gibi karıları olan nice anlı şanlı beyefendileri. Evdeki yeni yetme fındıkçı bir hizmetçi kızın ya da ahretliğin baştan çıkardığını. Körpe ete nasıl da meraklı olurlar. Refi Bey'i de tıpkı böyle bir hizmetçi parçasıyla yakalamış değil miydi kendi odasında, kendi gelinlik yatağında? Bereket, kız yine akıllıymış da bekarete de dokundurtmamış. Eline 3-5 kuruş verip sepetlemişti. O da sağda solda konuşup dedikodu etmesin diye. Bunu hiç unutamaz büyük hanım. O zaman üstelik henüz kendisi şeytana uyup günaha girmiş değildi ki biri çıkıp men dakka dukka diyebilsin. Aslında Cahit'le bu akşam nedenini anlayamadığı bir tuhaflık vardı. Sakın o Müket şırfıntısı ya da Ragıp'ın kızı o ihlal şıllığı oğlanın aklını çelmeye kalkışmış olmasınlar. O viski bardağını da yine ne zaman almış eline? İçine kurt düşmüştü bir kez. Aptal karı, sen değil misin her zaman demir tavında dövülmeli diyen? Yüzüne alabildiğine masum ve anaç tavuk görünümü vermeye çalışarak yeğeninin gözlerinin içine baktı. Sana bir şey soracağım Cahit, dedi. Bana dürüstçe cevap vermeni istiyorum. Cahit'in kanı beyninden çekilir gibi oldu. Korkusunu belli etmemek için bardağını birden başına dikti. Size karşı her zaman dürüst oldum yenge, dedi. Buyurun, ne isterseniz sorun. Kurnazca gözlerini yaşarttı büyük hanım. Biliyorum, biliyorum ama yine de, yine de bana dürüstçe ve hiç çekinmeden cevap vermeni istiyorum. Ben senin yalnız yengen değil, anan, hatta baban bile sayılırım. Elbette. Bir başkası mı var? Sorduğu şeye bak, dedi içinden Cahit. Ama o da oyunu sürdürdü safça. Kadın mı? Dedi. Göz göze geldiler. Cahit bakışlarıyla, canım herhalde gergeç kadınları sormuyorsundur, dedi. Büyük hanım da doğruladı. Bu konuda içiniz rahat olsun yenge, dedi o zaman. Hatta eğer siz düşünüp ısrar etmemiş olsaydınız, evlilik hiç aklımdan geçmiyordu. Büyük hanım yüzünde mutluluk gülleri açarak yerinden kalktı. Cahit'e yaklaşarak ellerini avuçlarına aldı. Buna çok memnun oldum oğlum, dedi. Dünya tatlısı, melek gibi bir kızdır Sevin. Duygulu ve akıllıdır. Senin için bir şans. Dilerim onu üzmezsin. Sitem ediyormuş gibi baktı Cahit. Neler düşünüyorsunuz yenge? Ben hiç üzer miyim onu? Büyük hanım Cahit'in ağzını kapattı eliyle. Sen de benim yaşıma gelince bunları düşünmekte haklı olduğumu anlayacaksın. Kötülük tohumları kolayca ölmez, biliyorsun. Ben kardeşlerin en büyüğüydüm ailede. Ama işte geldiğimiz sırada gitmedik, takdiri ilahi. Sevin en küçük kardeşimin torunu. Bana emanet sayılır. Onu mutlu görmek istiyorum. Elini çekti, kupkuru cildi seyriyordu. Bunu çok iyi biliyorum yenge, dedi Cahit. Elbette onu mutlu etmek için elimden geleceğini yapacağım. Çünkü bu, biliyorum sizi de mutlu edecek. Ve ben... Büyük anne elini kaldırarak Cahit'in sözünü kesti. Öyleyse sen de kararımı uygun bulacaksın. Cahit kaygıyla baktı. Nasıl bir karar? Bugün düşündüm de şu nişan işini sonbahara bırakmanın ne anlamı var? Alt tarafı bir yüzük değil mi? kanı çekilir gibi oldu yüzünden Cahit'in. Evet ama ne de olsa bir takım hazırlıklar. Düğün değil bu evladım. Ne hazırlığı olacak? Önümüzdeki hafta gideriz Ankara'ya, takarız yüzükleri, olur biter. Kışa da Allah'ın izniyle düğünümüzü yaparız.
Ayrım sonu.